Tarih sahnesinde insanlardan ne çektiysek eline hep mikrofonu alanlardan çektik. İnsanlar bence ikiye ayrılır. Eline mikrofonu alanlar, eline alamayanlar. Şimdi neden böyle söylediğimi kısaca açıklayayım. Bu mikrofonda öyle bir özgüven var ki bu mikrofonu eline aldığınızda veya yüksek bir yere çıktığınızda bir kürsünün arkasına saklandığınızda onun özgüveni, onun hitabeti çok çok farklı oluyor. İnsanlar ikiye ayrılır demiştim değil mi? Kendinizi bir hayal edin ilk öğretim çağındayken. Şansa keder sizi dediler ki Tonguç gel İstiklal Marşı'nı bu cuma günü çıkışta sen okuyacaksın. İki şey başınıza gelir. Ya kendinize olan özgüvensizliğinizden dolayı korkarsınız, titrersiniz, böyle altınıza yapacak gibi olursunuz. Ya da evet ya okurum ben dersiniz. Çıkarsın o sahneye 450 belki 750 tane öğrenci var. Öğretmenler dizilmiş sınıflarının başında. Ve İstiklal Marşı'nı okuyacaksın. Nameli okuman lazım. Notalarına uygun okuman lazım. Ve arkada o okulun iğrenç ses sistemiyle cızırtılı bir şekilde başlıyor. Dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Korkma ölmez bu şafak. Ve o an yerlerdesin, bitmişsin böyle. Lan siktir ses bok gibi çıktı, ne yapacağız falan böyle. Ya da böyle mikrofona çok yaklaşırsın, patlatmışsındır. Ama neyse ki sınıflarının başında duran 10-15 tane öğretmen vardır ve sınıfları harekete geçirirler. Ama onlardan gelen sesle beraber korkma sönmez bu şafaklarda yüzer. Bir anda etrafı böyle inanılmaz bir akustik sarar. O bahçeden yükselen sesle Allah Allah Allah Allah diye kendinize gelirsiniz. Ve bunu yaşayan çocuklar, bunu yaşayan gençler gelecekte herhangi bir iş görüşmesinde, gelecekte okulda, üniversitede, lisede bir yerde bir proje sunarken sesleri gür çıkar, özgüvenleri tamdır. Şimdi bizim milletin özgüven sorunu var. Yani yıllardan beri İstiklal Marşı okunmuyor, andımız okunmuyor ve bunu tecrübe edebileceğimiz hiçbir yer yok. Müzik dersleri sadece flüt okumayla, ne bileyim, flüt çalmakla geçiyor ve baktığınızda bu mikrofonu eline birçok insan aldı. Atatürk aldı, İsmet İnönü aldı, Hitler aldı, ne bileyim Trump aldı, Baba Bush, Oğul Bush aldı, Adnan Menderes aldı, Kenan Evren aldı ve en kötüsü ki lanet olsun şahsım aldı. Şahsım deyince herkes kim olduğunu tahmin edebiliyor tabii ki. Yani İETT'de şoförlükten külliyelere giden bir yolculuk. Aslında kitabın adı bu olmalıydı. Daha adil bir dünya değil de otobüs şoförlüğünden külliyelere. Biliyorsunuz Venezuela'da da böyle bir şoför başkan var. Maduro diye ismi geçiyor. Kendisi Venezuela'nın devrimci başkanı kanserden öldükten sonra iktidara geldi ve o iktidara geldikten sonra Venezuela'nın devrimci başkanının aslında devrimci başkan, komünist başkan olmadığını gördük. Onun zamanında da yürüyüp giden yolsuzluklar. Yolsuzluk nasıl yürüyorsa merhaba ben yolsuzluk yürüyorum falan. Neyse Hitler de aldı bu mikrofonu eline. Cem Yılmaz da, Tarkan da ve işin ilginç alım Bülent Ersoy da. Geçen Hasan isimli bir arkadaşımla, dostumla, kardeşimle biraz müzik üzerine, şarkı söylemek üzerine konuşuyorduk. Ya Bülent Ersoy da şarkı söylüyor deyince çocuk yarım saat boyunca bana giydirdi. Yarım saat. Ve söyleyip söyleyeceğime her şeye pişman oldum. Bir de bana abi diyen bir çocuk. Abi dedi ya, Bülent Ersoy dedi ya, sen onun sesinin kaç oktav, kaç bilmem ne, nasıl nameler okuduğunu biliyor musun dedi. En son Tarkan'la yaptığı düeti dinledin mi dedi. Benim bittiğim an orası oldu. Ben artık böyle tamam, sıç ağzıma sıç tabii. Tamam, tamam, tamam. Hak ettim ben bunu dedim. Kıvırmaya çalıştım ama işte ben onun böyle kürk giymesine karşıyım. Ben onun işte böyle bir oturuşta 35 tane Adana yemesine karşıyım deyince de sana ne dedi? Tamam dedim, yani hayatımın en temiz varoluş sancısını bana çektirdin Hasan. Eğer bu videoyu izlersen sana çok çok teşekkür ediyorum. Neyse geldik mikrofon işine. Peki dedim ya insanlar ikiye ayrılır, eline mikrofon almışlar ve almamışlar olarak. Aslında üçe ayrılır, şoförlük yapmış olanlar YTT'de ve yapmamış olanlar diye. Şöyle bir anekdot var, hep sahne sanatlarıyla alakalı. Sahnedeki insanlar içer, sahnedeki insanlar çeker. Hep bu anlatılır değil mi? Hey, Bülent Ersoy sahneye çıkmadan önce iki şişe Jack içiyormuş falan. Veya birçok insan için hep aynı dedikodular döner rock metal konserlerinde, elektronik konserlerinde. Oğlum bu enerji işte beyaz olmadan olmaz falan. Ya olur da siz çekilmiyorsunuz. Yani izleyiciler gerçekten bazen çekilmiyor. Karşındaki insanlar çekilmiyor. Evet, sahne sanatlarında birçok insan içer, o sahnede daha iyi performans gösterebilmek için. Ama bence esas içmelerinin sebebi, ki bu bence bir hatadır, içkiye karşı olduğumdan değil, biraz beyinlerini susturmak için. Çünkü bizim beynimizde birçok düşünce dolaşıyor. Sen işte yapamazsın, sen edemezsin, o insanlar seni dinlemiyor, o insanlar seni umursamıyor, annem bile seni sevmemiş oğlum falan diye bir sürü düşünce dolaşır. Hatta Atatürk için de derler ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varmış derler. Bunu da şuradan çıkartıyorlar. Bir nutukta galiba diyor ki ben içerim ama içmezsem uyuyamam, içmezsem dinlenemem, beynimi dinlendiremem. Çünkü düşüncelerimi susturamıyorum gibi bir anekdotu var yazdığı, kendi yazdığı. Ve bu noktadan psikiyatrlar Atatürk'ün de dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığına sahip bir birey olduğunu kendilerince doğruluyorlar. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Neyse, geldik içki muhabbetine, sahneye ve mikrofona. Toparlayacak olursak, ülkemizde çok ciddi içki yasakları var. Kimse içki yasak demesin. İçki bariz yasak. Yani parası olan, zengin olan, o kadar ultra yüksek vergileri ödemek zorunda kalan, kabul edenler içkiye erişebiliyor. Peki bu toplumda ne yarattı? Toplumun %90 civarı uyuşturucu kullanıyor. Çok mu iyi oldu? Şahsıma seslenmek istiyorum burada. Yani şeydir, ottur günah yoktur derken insanları içkiden soğutup içki yasaklarıyla insanların artık bira gibi basit içecekleri bile almasına engel oldunuz da bu sefer uyuşturucu kullanıyor insanlar. Çok mu daha iyi oldu? Şimdi Antalya'dayım ben. Buralar hep sokakta yaşayan insanlarla dolu. Belki parasızlıktan, belki işsizlikten dileniyorlar ve son paralarıyla da gidip uyuşturucu alıyorlar. Neden alıyorlar, hiç sorguladın mı? Gerçekten bu hayatı yaşamaya değer buluyorlar mı? Hadi iş olsa, hadi bir başlarını sokabilecek evleri olsa, inan ki uyuşturucu dahi kullanmazlar. İçmezler bile o insanlar. Bir hayata bağlayacak bir şeyleri olsa, insanların kendilerini hayata bağlayabileceği ne kadar güzel şey varsa hepsini yok ettiniz. Hepsini. Yani dediniz ki bize şükredin. Dediniz ki öteki dünyada huriler, nuriler. Dediniz ki şarap akan nehirler. İşte Diyanet İşleri Başkanı çıktı dedi ki işte fakirlik sınavdır. Gitti Mercedes'ine bindi. İşte yeni külliyeler yaptırıyorlar Diyanet'e ait. Bodrum'da işte dinlenme tesisi yaptırdılar. Milyarlarca TL bütçeden para alıyorlar ve bize şükretmemizi söylüyorlar. Ya sizce bu dünyada, bu ülkede yaşama amacı kalan kaç kişi var? Yani Türkiye'de kaç kişi mutlu? Herkes kaçıyor yurt dışına, herkes artık ümitsiz, sokakta yürüyorsun birkaç kilometre. Herkesin surat yerlerde beş karış ve hala Diyanet bizi öteki dünyayla korkutmaya çalışıyor. Yahu bak biz Türk'üz, bak biz Türk toplumuyuz, biz Türk ulusuyuz, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Sen bizi cehennemle korkutabilir misin? Şimdi Martin Luther King'in hikayesini anlatmayacağım. Sadece Amerika'daki içki yasakları zamanında olan şeyleri anlatayım. Amerika diyorsunuz dünyanın en çağdaş, en böyle modern ülkelerinden biri. 1910-1920'ler civarında çok büyük bir içki yasağı başlıyor Amerika'da ve bu içki yasağı dolayısıyla artık kaçakçılık zirve yapıyor. İnsanlar variller dolusu içki üretiyor. İnsanlar beraber içki içebilecekleri mekanlar yapamadıkları için gizli böyle hangarlarda falan içiyorlar. Böyle bir markete giriyorsun. Eğer tanışıyorsan veya şifreyi biliyorsan böyle şapkanı düzeltip bir kafa sallıyorsun. Parolayı söylüyorsun falan. Çünkü bir fiki bok gibi. Adamlar arkada buzdolabının kapısını bir açıyor. İçeri bir giriyorsun. İçeride kocaman bir bar var. Neyse barda ama uzun süre takılmak tehlikeli. Bir markete girdim. Markette 3 saat vakit geçirmezsin. Belki izliyorlar seni. Adamlar o zamanlarda sen hızlıca içkini iç, çık, yoluna bak diye kokteyl diye bir şey geliştiriyorlar. Atıyorum viskinin içerisine ne katıyorlar? Portakal suyu katıyorlar. Old Spice bir şeyler karıştırıp hemen böyle buzla çalkalayıp sana ikram ediyorlar ki sen onu hızlıca iç, kana iyice karışsın şekerle beraber ve direkt sarhoş ol, muhabbetine çık git. Amaç bu. Düşünsenize, Amerika'daki içki yasakları dünya turizm sektörüne, dünya hizmet sektörüne böyle mükemmel bir şey verdi. Böyle mükemmel bir katkıda bulundu. Yani yasaklar sadece daha bunun popüler olmasına fayda sağlar. Ve Türkiye'ye gelecek olursak yine İçki muhabbetinden devam etmek istiyorum ben. Şimdi bakıyorsunuz bir bira olmuş 15 lira. Rakı desen 35'liği 100 lira. İnsanlar içemiyor. İçemedikleri için stres atamıyorlar. İçemedikleri için dinlenemiyorlar. İçemedikleri için belki derin muhabbetlere giremiyorlar. Yani ayran içip düşünsene evrenin varoluş sebebini tartışamazsın. Veya böyle duygulu duygulu belki şiir okuyamazsın. Okunur diyenler de var. Eyvallah. Ama bir mekana gidip ayran içerken canlı müzik dinleyemezsin veya kola içerken, gazoz içerken. Geçmişte bu yapılabilirdi. Geçmişte Türkiye'de pavyonlar varmış ama pavyonlar bizim bildiğimiz böyle konslu pavyonlar değil. Aile müzik dinleme yerleri gibi bir şeymiş. Yani pavyondan siz şey anlamayın, hadi eller havaya cikko cikko falan muhabbeti değil. İnsanlar çocuklarını, karılarını, kızlarını alıp bu pavyonlara gidip gerçekten zamanının değerli sanatçılarını dinlerlermiş. İşte bu içki yasaklarının başladığı her toplumda ister istemez tüm sosyokültürel düzey yerlere iniyor ve bozuluyor. Çünkü insanlar değil aslında mekanlar içki satmaya muhtaç. Yüksek kar elde edebilmek için bir çay bahçesinde evet çay içebilirsin ama orada canlı müzik yapılmasını sağlayacak parayı toplayamazsın çay satarak. İçki satman lazım ki oradan gelecek karla sen müzisyenin parasını verebil, oranın ses sistemini falan yapabil. Ama biz de ne yazık ki ayran içenlerin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Kola içenlerin veya içki içmeyip düşünsene adam şununla övünüyor ya. Ben hiç içki içmiyorum. Her cumaya giderim. Her vakit namazımı kılarım. İşte ihaleleri bizim amcaoğluna verdik. Şimdi kardeşim senin tanrınla arandaki ilişki seni ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor. Yani senin namaz kılıyor olman, senin cumaya gidiyor olman, senin Müslüman olman, senin suç işlemeyeceğin, senin kötü bir insan olmadığın anlamına gelmiyor. Ve bu güzel seçmenimizin de aslında bunu anlaması gerekiyor. Çünkü eğer inancı var diye ahlaka, etik kurallara veya kanunlara uymak zorunda olmadığını düşünüyorsa bir insan, yani dünyada tanınan en tehlikeli insan belki Hitler'dir. Onun 10 katı kadar tehlikeli. Neyse, mikrofon diyorduk, mikrofona dönelim. Dikkatinizi çekiyor mu son zamanlarda artık insanlar konuşmaktan korkmuyor? İnsanlar, yani öyle bir noktaya geldik ki konuşmaktan korkanlar, yani sadece kendini düşünen bazı bencil insanlar ki benim de dostlarım var. Lütfen alınmasınlar. Zaten onlar yurt dışına gitti. Veya sermaye sahipleri sermayelerini yurt dışına kaçırdılar bile. O yüzden geriye biz kaçamayanlar, gidemeyenler ve gitmek istemeyenler kaldık. Ve bizim de artık sesimiz fazla çıkmaya başladı. Onları rahatsız edecek düzeyde fazla çıkmaya başladı. Bunda değerli dostlarım, sokak röportajı yapan arkadaşlarımın da payı büyük. Çünkü insana vatandaşa ne düşündüğünü kimse sormuyordu. Vatandaşla kimse bir araya gelmiyordu. Siyasi tartışmalara girmiyordu. Siyaset meydanı artık bu ülkede yapılmıyor. Her televizyona 5 tane adam, her konuyla alakalı aynı adamlar çıkıp duruyor. Peki insanların korkusu nasıl yok oldu? İnsanlar korkularını nasıl yendiler? Yanlış anlamayın, su. Ah, gerçekten güzel su. Damacana su. Gayet güzel. Neyse. Geldik mikrofondan korkmama olayına. İnsanların artık korkacak bir şeyi kalmadı ki. Diyanet İşleri'ne bakın. Diyanet İşleri sürekli bizi korkutmaya çalışıyor. Diyor ki işte içki içmek caiz değildir, cehenneme gidersin. Eyvallah. Düşünsene, bunu sokakta çöp toplayana diyorsun. Akşam böyle iki birası var. Bütün gün çöp toplamış. İki bira falan içiyor. Tebliğciler geliyor böyle o içkisini içerken. Biliyor musun, cehenneme gideceksin. Kağıt toplayan çocuğun diyeceği tek şey şu. İngilizce söyleyeceğim. So fucking what, amına koyayım. Ben zaten bu dünyada cehennemi yaşıyorum. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Bunu söyleyecektir. Veya bana gelin, deyin ki Tonguç ya işte böyle muhalif konuşuyorsun. Diyanete laf söylüyorsun. Şahsıma laf söylüyorsun. İşte Hitler'e laf söylüyorsun. Hiç mi korkmuyorsun? Ya korkmuyorum. Tedirginim ama korkmuyorum. Çünkü artık canımdan başka kaybedeceğim bir şey yok ki. İnsanlar kaybedecek bir şeyleri olduğunu zannediyor. Evler, arabalar, arsalar, işler, çocuklar, konfor alanları, işte o asla vazgeçemeyeceği kanepesi. Ama yok, kaybedeceğin bir şeyin yok. Ne yazık ki bunu anlaman lazım. Artık Diyanet'in de şunu anlaması lazım. Çok ama çok küçük bir kitleyi sadece öteki dünyayla kandırabiliyorsun. Çok küçük bir kitleye sen işte içki içme caiz değil, işte çok küçük bir kitle şunu okeyliyor, işte babanın kızına şehvet duyması caizdir falan. Yani bunu biz ciddiye almıyoruz. İnan bu dünyada bize cehennemi yaşattığınız için, yani sizin iddia ettiğiniz cehennemden de korkmuyoruz. İnan umurumuzda da değil yani. Ha, bunu Avrupa yüzyıllar önce yaşadı. Rönesans, reform yaşandı. Sizin gibi tipleri hak ettiğiniz yere gönderdi. Yani aracı artık sokmak istemiyoruz biz, biliyor musun? Yani biz ne çektiysek bu aracılardan çekiyoruz. Mesela ev tutacaksın, emlakçıya gidiyorsun. Ev sahibiyle hiçbir problemin olmuyor yıllarca ama emlakçıyla oluyor. Emlakçı arkadaşlarım var, onlar da lütfen alınmasın. Ama bazı emlakçılar sıkıntılı. Veya bakıyorsun bugün sebze meyve fiyatları neden çok yüksek? Aracılar giydiriyor. Hep aracılar yani. Düşünsene, ölüyorsun, gelmişsin işte Sırat Köprüsü'nün başına, sorgu melekleri karşında sana işte şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, bunu neden yaptın diye soruyorlar ve diyorsun ki ya bizim orada Diyanet diye bir şey var, bu serbest dedi. Diyanet kim lan? Diyanet kim? Biz Diyanet diye birini tanımıyoruz. Biz Diyanet diye bir kuruma vahiy göndermedik dediğinde ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gerçekten yani yetkili bir abi mi bizim Ali Erbaş? Yani o yetkiyi kimden aldı? Ha, öyle bir iddiası varsa ona göre karşılık verelim. Yoksa da yani artık bu iddialar, bu fetvalar çok komik geliyor. O yüzden şunu lütfen değerli yöneticiler, değerli insanlar, herkes anlasın artık. Bizi ne cennetle kandırabilir ne de cehennemle korkutabilirsiniz. Çünkü biz biliyoruz ki siz bu dünyada cenneti yaşayanlar, bize bu dünyada cehennemi yaşatıyorsunuz. Ve daha da korkalım diye diyorsunuz ki eğer dediklerimizi yapmazsan cehenneme gideceksin. Bundan daha kötü ne olabilir? Hadi gel soykırım yap, yiyorsa. Bu kadar da iddialıyım. Çünkü artık kimsenin korkacak, sinecek, pısacak durumu kalmadı. Ve inan bana, sizin arkanızda sizi savunuyor olarak gördüğünüz insanlar da 5 dakikada sizi satacaktır. Hitler yenildiğinde, Hitler intihar ettiğinde, Almanya komple işgal edildiğinde Alman insanların, Alman vatandaşlarının hiçbiri Hitler'e oy verdiğini kabul etmedi. Şimdi de kabul etmiyorlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın dostlar.